Ayrım 30. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Sayfa 282. Böylesine açık konuşmasına yine şaşıp kalmıştım. Gerçekten de Strauss'un motifleri pek uzun değildi. Ama bu kısa ölçüler söz gelişi bir Rosenkavalier valsi gibi nasıl da gittikçe yükselir ve kusursuzluğun yüceliğine ulaşır. Bu yaşlı ustanın kendi yapıtlarını nasıl da güven ve bilgiyle gözden geçirdiğine, o ilk karşılaşmamızda olduğu gibi her seferinde yeni baştan sonsuz hayranlık duymuşumdur. Bir gün Salzburg Festival Evi'nde kimsenin içeri bırakılmadığı bir provada Mısırlı Helenas'ını birlikte izliyorduk. İkimizden başkası yoktu ve salon karanlıktı. Richard Strauss dikkatle dinliyordu. Önündeki koltuğun arkalığına parmaklarını hafiften ama sabırsızca vurduğu çarptı gözüme. Sonra birden bana dönüp kötü, çok kötü diye fısıldadı. Hiçbir özelliği yok. Birkaç dakika sonra burasını bir atabilseydim dedi. Aman Tanrım, ne kadar boş, uzun, upuzunmuş. Yine birkaç dakika geçtikten sonra bakın burası iyi diye fısıldadı. Kendi yapıtı üzerinde bir yargıya varırken o parçayı ilk dinliyormuş ve hiç tanımadığı birisinin bestesiymiş gibi yan tutmadan nesnelce davranıyordu. Kendi ölçüsünü böyle şaşılası bir duyguyla sezebilmesi hep sürdü. Kim olduğunu ve ne başarabildiğini çok iyi biliyordu. Kendisine kıyasla başkalarının daha az ya da daha çok önemli oluşu da, kendisine başkalarınca ne derece değer verildiği de onu pek ilgilendirmezdi. O ancak çalışmalarından sevinç duyardı. Strauss'un bu çalışmaları ise çok ilginç bir olaydı. Aşırı sanat nöbetlerinin, Beethoven ve Wagner'in hayat öykülerinde okuduğumuz çöküntü ve derin umutsuzluk duygularının hiçbiri onda yoktu. Strauss nesnellikle, serin kanlılıkla çalışır. O, Johann Sebastian Bach ve sanatlarının ustası olmuş bütün büyükler gibi sakince ve düzenle besteler. Sabahın 9'unda masasının başına geçer ve besteyi bir gün önce bıraktığı yerden çalışmalarına başlar. Önce kurşun kalemiyle ilk taslağı yazar. Piyano partisyonunda mürekkep kullanır ve bu biçimde saat 1'e 2'ye kadar hiç aralıksız çalışır. Öğleden sonraları iskambil oynar, birkaç sayfa nota yazar ve akşamları gerektiğinde tiyatroya gidip orkestra yönetir. Hiç sinirlenmez. Sanatçı kavrayışı gece gündüz hep berrak ve aydınlıktır. Uşağı kapıyı vurup fırını getirince işi bırakır, kalkıp tiyatroya gider ve öğleden sonraları iskambil oynadığı rahatlık ve güvenle orkestrayı yönetir. Ertesi sabah da esinlerine bıraktığı yerden başlar. Çünkü Strauss buluşlarına Goethe'nin bir deyişiyle kumanda ederdi. Onun gözünde sanat, başarmak, hatta her şeyin üstesinden gelmekti. Bunu şu şakacı, gerçek bir müzikçi olabilmek isteyen yemek listesini de besteleyebilmeli cümlesiyle doğrulamıştır. Güçlükler onu ürkütmez, tersine biçim ustalığını kolaylaştırır. Bestesinin bir yerinde sevinçle, "Bakın sopranoya burada kök söktüreceğim. İşin içinden çıkıncaya kadar epeyce terleyecek." derken küçük ve mavi gözlerinin ışıldadığını şimdi tatlı tatlı hatırlıyorum. Gözlerinin parladığı böylesi zamanlarda bu tuhaf adamda şeytansı bir yan olduğu sezilir. Bu özellik kesin, sistemli, sağlam, kullanışlı oluşuyla, soğukkanlı tarzıyla insanı önce kuşkulandırırdı. Zaten yüzü de tombul çocuk yanakları, olağanüstü bir yanı olmayan yuvarlakça yüz çizgileri ve hafifçe geriye çekik alnı ile ilk bakışta sıradan bir kişiyi akla getirir daha çok. Ama o aydınlık, mavi ve ışıl ışıl gözlere bakınca bu kent soylu maskenin arkasında olağanüstü ve büyüleyici bir gücün varlığı hemen sezilir. Müzisyenlerde rastladığım gözlerin belki de en zeki bakışlısını onda buldum. Şeytansı bakışları yoktu. Ama görevini iyi bilen bir insanın anlayışı vardı o gözlerde. İşte böylesine renkli bir buluşmadan sonra Salzburg'a dönünce hemen işe koyuldum. Dizelerimi beğenip beğenmeyeceğini çok merak ettiğimden 2 hafta sonra ilk perdeyi ona gönderdim. Hemen yolladığı bir kartta Wagner'in Nürnberg'li Usta Şarkıcılar operasından ilk beyit başarıldı cümlesi yazılıydı. İkinci perdeyi gönderince daha iştenlikli bir selam gibi Lied'in ilk parçası "Ah sevgili çocuk, seni bulduğum ne iyi oldu" vardı. İşte onun bu sevinci, hatta heyecanlanmaları, çalışmalarımın bundan sonrasına şimdi anlatamayacağım kadar zevk verdi. Richard Strauss, libretto'nun hiçbir yerinde tek satır bile değiştirmedi. Yalnızca tek bir kez karşı bir ses koyabilmek için 2-3 satır eklememi diledi. Böylece aramızda çok büyük bir dostluk bağı kurulmuş oldu. O bize geliyor, ben Garmisch'e ona gidiyordum. Uzun ve biçimli parmaklarını tuşlarda dolaştırıp bütün operayı parça parça orada dinletmişti bana. Aramızda herhangi bir anlaşma ya da söz verme bulunmadığı halde bu operayı bitirince ana hatlarını önceden ve olduğu gibi uygun bulduğu, ikincisinin librettosuna hemen başlamam çok daha bir şeymiş gibi kararlaştırılmıştı. 1933 Ocak ayında Hitler iş başına geldiğinde bizim Susan Kadın operamızın piyano partisyonu hemen hemen bitmiş ve ilk perdedeki çalgıların notaları da aşağı yukarı yazılmıştı. Birkaç hafta sonra safkan olmayan Almanların ya da soylarında şu ya da bu yoldan Yahudilik bulunanların yapıtlarını Alman sahnelerinin oynaması şiddetle yasak edildi. Bu büyük aforoz ölülere bile uygulandı ve Leipzig konser salonunun önündeki Mendelssohn heykeli dünya müzikseverlerinin öfkesi umursanmadan yerinden uzaklaştırıldı. Bu yeni yasak operamızın alın yazısını da belli etmişti bence. Richard Strauss'un bundan sonraki işbirliğimizden vazgeçip başkasıyla bir başka yapıta başlamasını çok doğal bulurdum. Ama böyle olmadı. Mektup üstüne mektup yazıp bundan sonrası için neler düşündüğümü sordu. Orkestra partisyonlarına başlamak üzere olduğundan yeni operasının librettosunu hazırlamamı istiyordu. Benimle işbirliğini şu ya da bu kişinin yasaklamasına göz yummayı aklının köşesinden bile geçirmiyordu. Bütün bu işler sırasında bana arkadaşça bağlılık gösterdiğini, bunu başarabildiği sürece açıkça belirtmem gerekir. Gerçi yine o sıralarda benim hiç hoşuma gitmeyen işler de yapmıyor değildi. Yeni efendilere yaklaşıyor, Hitler, Göring ve Goebbels'te sık sık buluşuyordu. Hatta Furtwängler'le bile açıkça geriye çevirdiği bir görevi, Nazilerin Devlet Müzik Odası Başkanlığı'nı da üzerine almıştı. Böyle açıktan açığa yan tutması o sıra nasyonel sosyalistler için çok önemliydi. Çünkü yalnız en iyi yazarlar değil, en önemli müzikçiler de onlardan uzaklaşmıştı. Az sayıda kalmış olanlar ya da yeni katılanlar geniş çevrelerce tanınmış kişiler değildi. İşte böylesine kötü bir anda Almanya'nın en ünlü müzikçisini yanı başlarında görmek, Goebbels ve Hitler için yalnızca gösteriş bakımından çok büyük bir kazançtı. Strauss'un bana anlattığına göre Viyana'da geçen o yersiz yurtsuz yıllarda güçlükle bulduğu 3-5 kuruşla Graz'a gidip Salome operasının ilk gecesine katılan Hitler onu açıkça göklere çıkarıyordu. Berchtesgaden'deki şenlik akşamlarının hepsinde Wagner'in yapıtları dışında hemen hemen yalnız Strauss'un Liedleri çalınıyordu. Strauss'un onlardan yana görünmesi daha çok belirli bir amaç içindi. Hiçbir zaman gizlemediği sanat bencilliği yüzünden hiçbir rejim onun iç dünyasını ilgilendirmezdi. Orkestra şefi olarak Alman İmparatoru'nun hizmetinde bulunmuş ve marşlar yazmıştı. Daha sonra Avusturya İmparatorluğu'nda saray orkestrası şefliği yapmıştı. Ama sonraları Alman ve Avusturya Cumhuriyetlerinde de gözden düşmemişti. Nasyonel sosyalistlere olağanüstü yardım etmesi onca daha dirimlik bir nedendi. Çünkü Nazi anlayışına göre bilançosunun borç sütunu çok kabarıktı. Oğlunun karısı Yahudiydi. Çok sevdiği torununun okuldan atılmasından korkuyordu. Yeni operasını benim adım, bundan öncekileri de %100 saf ırktan olmayan Hugo van Hofmannsthal gölgeliyordu. Yayımcısı Yahudiydi. Bu yüzden hesaplı kitaplı davranmayı gerekli sayıyordu. Yeni efendilerin her istediği yerde orkestra yönetiyor, olimpiyatlar için marş besteliyordu. Bir yandan da bana yazdığı aşırı iştenlikli mektuplarda bu işleri hiç de isteyerek yapmadığını ileri sürüyordu. Gerçekte ise sanatçının kutsal bencilliğiyle onu tek şey ilgilendiriyordu. Yapıtının canlı etkinliğini korumak. Bir de şu çok sevdiği son operasının oynandığını görmek. Nasyonal sosyalistlere böyle ödünler vermesi elbette hiç hoşuma gitmiyordu. Bana ayrıcalık tanınarak o aşağılayıcı boykotun dışında tutulmam için onunla el altından işbirliği yaptığım ya da hiç değilse buna razı geldiğim izlenimi uyanabilirdi. Oyunun Nasyonal Sosyalist Almanya'da oynanmasını açıkça protesto edeyim diye dostlarım her yandan sıkıştırmaktaydı. Ne var ki açıktan açığa ve gösterişli davranışlardan ilke olarak kaçınırdım. Sonra da Richard Strauss çapında bir müzik dehasına güçlük çıkarmak hiç hoş gelmiyordu. Strauss'un hayattaki en büyük müzik ustası olduğunu, 70 yaşında oluşunu, bu yapıtına 3 yılını verdiğini ve bütün bu zaman sırasında bana karşı çok dostça ve dürüstçe, hatta epeyce yürekli davrandığını da unutamazdım. İşte bütün bunlardan ötürü susup beklemeyi ve olayları akışına bırakmayı kendi payıma daha doğru buldum. Alman kültürünün yeni koruyucularına karşı edilgen kalmakla daha çok güçlük çıkarabileceğimi de biliyordum. Çünkü Nasyonal Sosyalist Yazarlar Odası ve Propaganda Bakanlığı en büyük müzik ustalarını yasaklamak için elle tutulur bir bahane arıyordu. Söz gelişi, operanın librettosu, akla gelen ne kadar daire ve kişi varsa hepsince didik didik edildi. Şu Susan Kadın operasında Rosenkavalier'deki gibi evli bir kadının odasında bir delikanlı bulunması örneği bir durum olsaydı işleri ne kadar kolaylaşacaktı. Alman ahlakını korumak gerekçesiyle hemen harekete geçilirdi o zaman. Kitabımda ahlaka aykırı hiçbir şey bulunmaması Nazileri büyük düş kırıklığına uğratmıştı. Bunun üzerine Gestapo'nun ne kadar fişi ve dosyası varsa alt üst edildi. Ama herhangi bir zamanda Almanya'yı ya da dünyanın başka bir devletini küçültücü bir sözün ağzımdan çıkmış olduğu ya da politikaya karıştığım hakkında bu yoldan da bir şey bulunamadı. Ne yapsalar kesin kararı vermek sorumluluğu dönüp dolaşıp yalnızca onların omzuna yükleniyordu. Nasyonel sosyalizmin müzik bayraktarlığını kendi elleriyle verdikleri bunca yıllık ustayı ya dünyanın gözü önünde hakkından yoksun bırakıp operasını oynatmayacaklardı ya da nasyonistler için bir yüz karası günü olarak Richard Strauss'un dirençli isteğine uyulup libretto yazarı olarak Stefan Zweig adı Alman tiyatro programlarını yine kirletecekti. Bu büyük tasalarına ve kafalarını zonklatan acıklı durumlarına bakıp için için seviniyordum. Ben bir şey yapmasam da, hatta daha iyisi bu yolda ne olumlu ne de olumsuz hiçbir şey yapmasam da librettosunu yazdığım müzikli komedi yüzünden parti kendiliğinden bir gürültü koparacaktı. Parti karara varmakta elden geldiğince yan çiziyordu. Ama 1934 başlarında kesin bir karar gerekti. Ya kendi yasalarına karşı çıkacaklardı ya da zamanın en büyük müzik ustasına karşı olacaklardı. Karar tarihi daha fazla geri bırakılmazdı. Notalar, piyano partisyonu, metin kitapları çoktan basılmış, Dresden Saray Tiyatrosu kostümleri ısmarlamış, rol dağıtımı yapılmış, hatta incelemeler bitmişti. Ama Göring ve Goebbels, Devlet Yazarlar Odası ve Kültür Danışma Kurulu, Kültür Bakanlığı ve Streicher birlikleri gibi bu konuda kesin karara varması gereken çeşitli yetkililer hala bir türlü uyuşamıyordu. Akıl almaz gibi de görünse bizim Susan Kadın sonunda heyecanlı bir devlet işi oldu. Hiç kimse uygun görüldü ya da yasaklandı diye kestirip atma sorumluluğunu üzerine alamıyordu. Olayı Almanya'nın ve partinin başı Adolf Hitler'e sunmaktan başka yapacak şey yoktu. Nasyonal sosyalistler kitaplarımı çok daha önceleri okuyup onurlandırmışlardı. Hele politik alanda düşüncesizce davrananların örneği diye benimsedikleri Focke'yi sık sık inceleyip tartışırlardı. Ama Goebbels ve Göring'den sonra günün birinde Adolf Hitler'in Lirik Librettom'un 3 perdesini resmi olmayarak okumak zorunda kalacağını gerçekten hiç mi hiç aklıma getirmemiştim. Ama onun da karara varması kolay olmamıştı. Sonraları çeşitli dolambaçlı yollardan öğrendiğime göre bir toplantı yapmıştı. Sonunda Richard Strauss huzura çağrılmış ve Adolf Hitler, yeni Alman devletinin bütün yasalarına aykırı olmasına karşın temsile olağanüstü izin verdiğini kendi ağzıyla bildirmişti. Stalin ve Molotov'la isteksiz ve iştenliksiz bir anlaşmaya varması gibi olmuştu belki de bu. İşte böylece Nasyonel Sosyalist Almanya için kara bir gün gelip çattı. Stefan Zweig'in Aşağılık adının bütün duyurularda yine görünmesine yol açan bir opera oynanacaktı. O gece ben elbette yoktum. Çünkü salonu kahverengi üniformaların dolduracağını, hatta o temsile Hitler'in beklendiğini biliyordum. Opera büyük bir başarı kazandı. Burada eleştirmenlerin de hakkını vermem gerekir. Çünkü onda dokuzu ırkçılara karşı iç dirençlerini gösterebilmek için önlerine çıkan bu fırsattan, hatta bu en son fırsattan yararlanıp librettom için olumlu yazılar yazdılar. Berlin, Hamburg, Frankfurt, Münih ve bütün Alman sahneleri operayı yeni sezon programlarında hemen duyurdu. Ama ikinci temsilden sonra gökyüzünden bir yıldırım düştü. Her şeyden vazgeçildi. Opera hemen o gece Dresden'de ve bütün Almanya'da yasaklandı. Bu kadarla kalmadı. Richard Strauss'un Devlet Müzik Odası Başkanlığından istifa ettiği haberini de şaşkınlık içinde okuduk. Olağanüstü bir şeyler geçmişti herhalde. Ama işin iç yüzünü öğrenebilmem için daha bir süre geçmesi gerekti. Strauss yeni operasının librettosuna yakında başlamam için bana bir mektup yazmış ve bu konudaki tutumunu da büyük açıklıkla ortaya koymuştu. İşte bu mektup Gestapo'nun eline geçmişti. Mektup kendisine gösterilince hemen istifa etmek zorunda kalmış, operada yasaklanmıştı. Sonraları Almanca olarak ancak Özgür İsviçre'de ve Prag'da oynandı, bir de daha sonra ırkçılık politikasına henüz ayak uydurmamış bulunan Mussolini'nin özel izniyle ve İtalyanca olarak Milano'da, Scala Operası'nda. Ama Alman halkı hayatta olan en büyük müzikçinin yer yer çok büyüleyici bu olgunluk çağı operasından bir daha bir tek nota bile dinleyemedi. Bu olay epeyce gürültüyle geçtiği sırada ben yurt dışındaydım. Avusturya'da başlayan tedirginliklerin bundan böyle rahat çalışmama izin vermeyeceğini sezmiştim. Salzburg'daki evim Adolf Hitler'in oturduğu Berchtesgaden dağını görebilecek kadar sınıra yakındı. Böyle bir komşuluktan hoşnutluk değil, tedirginlik duyulurdu. Ama Alman sınırının çok yakınında bulunmam, Avusturya'nın durumunun ne kadar tehlikeli olduğunu, Viyana'daki dostlarımdan daha iyi görme fırsatını da vermekteydi. Viyana kahvelerinde çene çalanlar, hatta bakanlıktakiler, nasyonel sosyalizmi öte yandakilerin bir iç işi sayıp Avusturya'ya hiç etkisi olmayacağını sanıyordu. Halkın hemen hemen yarısını arkasında sürükleyen Sosyal Demokrat Parti ve sert örgütü ortada durmuyor muydu? Hitler'in Alman Hristiyanları Hristiyanlığa açıkça cephe alalı ve Führerlerini İsa'dan daha yüce ilan edeli biri kiliseden yana olanlar sertçe karşı koymuyor muydu? Fransa, İngiltere ve Milletler Cemiyeti Avusturya'nın koruyucusu değil miydi? Mussolini de Avusturya'nın korunmasını üzerine alıp açıkça güvence vermemiş miydi? Yahudiler bile tasalanmıyorlar, sınırın ötesindeki aynı dil alanında doktorların, avukatların, tiyatro oyuncularının ve bilginlerin haklarından yoksun bırakılması olayları 3 saat ötede değil de ta Çin'de geçiyormuş gibi davranıyorlardı. Evlerinde rahat rahat oturuyor, otomobillerinde dolaşıyorlardı. Hem de bu daha çok sürmez özdeyişi herkesin ağzındaydı. Oysa ben kısa sürmüş olan Rusya gezimde eski editörümle Leningrad'da yaptığım bir konuşmayı anımsıyordum. O bir zamanlar çok varlıklı olduğunu, çok değerli tabloları bulunduğunu anlatınca, devrim patlak verdiğinde birçoklarının yaptığı gibi neden buralardan gitmediğini sormuştum. Adamcağız, ah demişti. Bir şura ve asker cumhuriyetinin 2 haftadan uzun süreceğine o sıra kim inanırdı? Yaşama isteğinden gelen bu kendi kendini aldatma şimdi tıpkı tıpkısına Avusturya'da tekrarlanıyordu. Sınırın çok yakınındaki Salzburg'da olaylar elbette daha açık görülüyordu. Sınırdaki küçük ırmakta aralıksız bir gidiş geliş başlamıştı. Geceleri sınırın ötesine gizlice geçen delikanlılar orada talim görüyor, kendi halinde ve otomobilli turist ya da tırmanma bastonlu dağcı kılığına girmiş kışkırtıcılar sınırı geçip her yerde hücreler kuruyorlardı. Bir yandan propaganda yapıyorlar, bir yandan da vaktinde bize katılmayanlar ileride cezasını görecek diye gözdağı veriyorlardı. Bundan ötürü polislere ve devlet memurlarına bir çekingenlik gelmişti. İnsanların davranışlarında bir güvensizlik, bir kararsızlık belirtisi baş gösterdiğini gittikçe daha çok sezmekteydim. Kişinin kendi başından geçen ufak tefek şeyler her zaman çok inandırıcıdır. Salzburg'da bir gençlik dostum vardı. Epeyce ünlü bir yazardı. İçten ve dostça ilişkilerimiz 30 yıldır sürmekteydi. Senli benli konuşur, birbirimize kitap imzalar ve her hafta buluşurduk. İşte bu eski dosta bir gün sokakta rastladım. Yanında bir yabancı vardı. Onun için hiç önem taşımayan bir vitrinin önünde durup bana sırtını döndüğünü, tanımadığım adama büyük bir ilgiyle bir şeyler gösterdiğini birden fark ettim. Tuhaf şey diye geçirdim aklımdan, beni görmüş olması gerekirdi. Ama belki bir rastlantıydı da bana öyle gelmişti. Ertesi gün bana telefon edip şöyle bir söyleşmeye gelebilir miyim diye sordu. Oysa başka zamanlar hep kahvede buluşurduk. Beni böylesine acele görmeye gelmesine karşın söyleyeceği olağanüstü bir şey yoktu. Bir yandan dostluğu sürdürmek isterken, öte yandan da kentte benimle sıkı fıkı görünüp Yahudi dostu kuşkusunu uyandırmaktan kaçındığını hemen kavradım. Bu durum beni epeyce düşündürdü. Başka zamanlar sık sık uğrayan bir sürü tanışın son günlerde görünmediğini çok geçmeden fark ettim. 30. ayrımın sonu, sayfa 289.